Ayrım 22.
Onu en çok seven, onu en çok elinde tutan, onu en çok yitirmiş demektir. Bak, aramızda en tanrısız olan ben değil miyim? Fakat kim sevinebilir buna? Derin bir sessizlikten sonra sen ona sonuna dek hizmet ettin diye sordu Zerdüşt düşünceli. Nasıl öldüğünü biliyor musun? Söylenenlere göre onu acıma boğmuş. İnsanı çarmıhta asılı görmüş de dayanamamış. İnsan sevgisi onun cehennemi, sonunda da ölümü olmuş. Doğru mu? Fakat yaşlı papa cevap vermedi, yüzünde ağrılı, karanlık bir anlatım, ürkek ürkek yana bakıyordu. Uzun bir düşünmeden sonra yaşlı adamın ta gözlerinin içine bakarak, "Bırak göçsün," dedi Zerdüşt. "Bırak göçsün, göçtü bile. Artık ölmüş birinin ardından iyi şeyler söylemek, gerçi sana şeref verir ama onun kim olduğunu, ne tuhaf yollarda yürüdüğünü benim kadar sen de bilirsin. Laf aramızda şu üç göz tanık olsun," dedi yaşlı papa sevinçli, bir gözü kördü. "Tanrı ile ilgili şeylerde ben Zerdüşt'ten de aydınımdır. Elbette öyle olacak. Sevgim ona yıllarca hizmet etti. İstemim her şeyde onu izledi. İyi bir uşak her şeyi, efendisinin kendi kendisinden gizlediği şeyleri dahi bilir. Gizli bir tanrıydı o, gizliliğe düşkündü. Gerçek, oğlunu bile gizli yollardan edindi. İnancının kapısında zina durur. Onu sevgi tanrısı olarak yüceltenler, sevgiyi yeterince yüksek görmeyenlerdir. Bu tanrı, yargıç da olmak istemiyor muydu? Oysa seven, armağan beklemeden, karşılık beklemeden sever. Bu doğulu tanrı gençliğinde sertti, kimsesizdi ve gövdelerini eğlendirmek için bir cehennem kurmuştu. Fakat sonunda kocadı, yumuşak, olgun ve acıyan, babadan çok büyük babaya, en çok da sarsak bir büyük anneye benzeyen biri oldu. Ocak başındaki köşeciğinde büzülmüş, güçsüz bacaklarına yana yakıla, dünya yorgunu, istem yorgunu oturur dururdu. Bir gün o pek büyük acıması yüzünden boğuldu gitti. Ey koca papa, dedi Zerdüşt sözünü keserek. Sen bunu gözlerinle gördün mü? Bu türlü olabilir de elbet, bu türlü ve başka türlü. Tanrılar öldüler mi? Hep türlü ölümlerle ölürler. Neyse, öyle ya da böyle. Göçtü ya, kulak ve göz beynimi tedirgin ederdi. Daha kötü bir şey söylemek istemem ardından. Ben duru gözlü, doğru sözlü her şeyi severim. Fakat o, biliyorsun ey koca rahip, onda senin soyundan, rahipler soyundan bir yön vardı. O çift anlamlıydı. Açık da değildi, kendisini yanlış anlıyoruz diye ne kadar kızardı bize bu öfke, homurdanan. Peki ne diye daha çok konuşmazdı? Diyelim ki suç bizim kulaklarımızdaydı, peki ne diye kendisini iyi işitmeyen kulaklar verdi bize? Diyelim ki kulaklarımız çamurla tıkalıydı, peki bu çamuru kim tıkadı oraya? İşini doğru dürüst öğrenmemiş bu çömlekçinin bir sürü beceriksizlikleri olurdu. Oysa çömlekçilerinden ve yaratmalarından iyi çıkmadılar diye öc alması sağ beğeniye karşı işlenmiş bir günahtı. Sofulukta dahi sağ beğeni vardır. Bu beğeni sonunda şöyle dedi. Eksik olsun böylesi tanrı. Tanrısız olmak daha iyi, deli olmak daha iyi, kendin tanrı olmak daha iyi. Neler duyuyorum, dedi yaşlı papa kulak kabartarak. Ey Zerdüşt! Bu inançsızlıkla sen sandığından da dini bütün bir kişisin. Seni bu tanrısızlığa içindeki bir tanrı döndürmüş olsa gerek. Seni artık herhangi bir tanrıya inanmaktan alıkoyan dini bütünlüğün değil mi? Ve aşırı dürüstlüğün daha seni iyi ile kötünün ötesine de yöneltirecektir. Bak ne kalıyor sana. Ta baştan beri kutsamaya adanmış gözlerin ve ellerin ve ağzın var. Kutsamak yalnız elle olmaz ki. Gerçi sen en tanrısız kişi olmak istiyorsun ya, yanından yörenden uzun kutsamaların gizli, kutsal, tatlı kokusu geliyor burnuma. Bu beni hem sevindiriyor hem acı veriyor. Bırak da bir gececik konuğun olayım Zerdüşt. Senin yanında olduğu kadar hiçbir yerde rahat edemem artık. Amin, öyle olsun, dedi Zerdüşt büyük bir şaşkınlık içinde. Oraya çıkar bu yol, Zerdüşt'ün mağarası oradadır. Doğrusu oraya dek sana yoldaşlık etmek isterdim ey saygıdeğer kişi. Çünkü ben dini bütün kişilerin hepsini severim. Fakat şimdi bir yardım çığlığı ivedi çağırıyor beni, senden ayırıyor. Kimseye zarar gelsin istemem ülkemde. Benim mağaram iyi bir limandır. ve ben her acılı kişiyi yine sağlam bir karaya çıkarmak, sağlam ayaklar üstüne oturtmak isterim. Fakat senin kara düşüngünü omuzlarından kim kaldırabilir ki? Buna benim gücüm yetmez. Doğrusu birinin çıkıp da Tanrı'nı sana yeniden uyandırması için beklemeniz gerekir uzun süre. O eski Tanrı artık sağ değil de ondan. Büsbütün öldü o. Böyle buyurdu Zerdüşt. En çirkin insan. Ve Zerdüşt'ün ayakları açtı, ormanlar geçti yine, gözleri arandı durdu ama bu gözlerin görmek istediği kişi yoktu ortalıkta. O, büyük sıkıntı içinde yardım çığlığı atan. Fakat bütün yol boyunca ta yürekten seviniyor, iç yükümü duyuyordu. Bugün diyordu, kötü başlamasına karşılık ne güzel şeyler getirdi bana, ne tuhaf konuşan adamlar çıktı karşıma. Güzelim tahıl taneleri çiğner gibi uzun boylu çiğneyeceğim onların sözlerini. Dişlerim bu sözleri ince ötüp ezecek, süt olup gönlüme akıncaya dek. Fakat yolu bir kayaya dönmüştü ki görünüm birdenbire değişti ve Zerdüşt bir ölüm ülkesine girdi. Kara kara, kızıl kızıl kayalar fışkırıyordu yerden. Ne ot, ne ağaç, ne de kuş sesi. Çünkü burası bütün hayvanların, yırtıcı hayvanların dahi çekindikleri bir vadiydi. Yalnız bir çeşit çirkin, kalın, yeşil yılanlar vardı ki kocayınca ölmeye gelirlerdi buraya. Onun için çobanlar bu vadiye yılan ölümü derlerdi. Fakat Zerdüşt karanlık anılara gömülmüştü. Çünkü bu vadiyi daha önce de görmüş gibi geliyordu ona. İçine büyük ağırlıklar çökmüştü. Bu yüzden gittikçe daha yavaş yürüyordu, öyle ki sonunda durdu. Fakat gözlerini açınca yolun kıyısında insan biçiminde ama insana pek benzemeyen bir şey gördü. Anlatılmaz bir şey ve öyle bir şeyi gözleriyle gördü diye birdenbire büyük bir utanca kapıldı Zerdüşt. Ak saçlarının dibine dek kızardı, bakışlarını öteye çevirdi, bu uğursuz yerden ayrılmak üzere ayağını kaldırdı. Fakat bu ölü ıssızlık dile geldi derken. Suyun geceliğin tıkanık borularda çağıldayıp durulması gibi bir gürültü. Çağıldaya gurulduya kaynıyordu yerden, sonunda bir insan sesi, insan sözü oldu. Diyordu ki, Zerdüşt, Zerdüşt, çöz bilmecemi, konuş, konuş. Tanıktan öc almak nedir? Seni geri çekiyorum, burası kaygan buz. Aman sakın, sakın gururun bacağını kırmasın burada. Sen kendini bilge sanırsın ey gururlu Zerdüşt. Öyleyse çöz şu bilmeceyi, ey sert cevizler kıran, kendim olan bilmeceyi. Söylesene, kimim ben? Zerdüşt bu sözleri işittiğinde gönlünde neler geçti dersiniz? Acımaya kaptırdı kendini. Uzun süre nice baltacılara karşı koymuş bir meşe nasıl kendisini devirmek isteyenlere dahi ürkü salarak birdenbire paldır küldür devrilirse, öyle devrildi Zerdüşt'e. Fakat hemen yerden doğruldu, yüzü sertleşti. Seni iyi tanıyorum dedi tunçtan bir sesle. Sen Tanrı'yı öldürensin, bırak gideyim. Sen seni görene katlanamazdın, seni görene, ta ciğerini okuyana, ey çirkin insan. Bu tanıktan öc aldın. Böyle buyurdu Zerdüşt, gitmek istedi. Fakat o anlatılmaz yaratık giysisinin bir ucundan yakaladı ve yine guruldamaya, söz aranmaya başladı. Kal dedi sonunda. Kal, geçip gitme. Seni deviren baltayı anladım. Selam sana ey Zerdüşt, yine kalktın ayağa. Onu öldüren, Tanrı'yı öldüren neler duyar, iyi anladın biliyorum. Kal, şuraya yanıma otur, boşa gitmez. Senden başka kime gideyim? Kal, otur. Ama bana bakma, böyle saygı göster çirkinliğime. Bana işkence ediyorlar. Benim son sığınağım sensin artık. Nefretleriyle değil, uşaklarıyla değil. Ah, öylesi işkenceye gülerdim ancak, gururlanır, sevinirdim. Şimdiye dek bütün başarılar iyi işkence edilen kişilere düşmemiş midir? Ve iyi işkence eden izlemeyi kolayca öğrenir. Hep başkalarının peşindedir de ondan. Fakat acımalarından, onların acımalarından kaçıyorum ben. Sana sığınıyorum. Ey Zerdüşt, sen koru beni, son sığınağım, ey beni anlayan tek kişi. Onu öldüren neler duyar, iyi anladın sen. Kal. Ama ille de gitmek istersen, ey sabırsız kişi, benim geldiğim yoldan gitme. O yol bozuk. Yoksa kenküm ettim diye bana kızıyor musun? Sana öğüt verdim diye. Ama bilesin benim, ben en çirkin insan, ayakları en büyük, en ağır olan. Benim yürüdüğüm yerde yol bozulur. Ben yürüdüğüm bütün yolları ölüme, yıkıma salarım. Yanımdan sessiz geçtiğini, yüzünün kızardığını iyi gördüm. Senin zerdüşt olduğunu böyle anladım işte. Başkası olsa bakışıyla, sözüyle sadakasını atar, acımasını atardı bana. Oysa ben o kadar dilenci değilim. Sen anladın bunu. Tersine aşırı zenginim ben. Büyük, korkunç, en çirkin, en dile gelmez şeyler bakımından zengin. Senin utancın ey zerdüşt, şeref verdi bana. Acıyanlar kalabalığından güç kurtuldum. Acıma sıkıcıdır diyen tek kişiyi, seni ey zerdüşt bulayım diye. İster tanrı acıması, ister insan acıması olsun, utanç duygusunu incitir ve yardım etmek istememek, yardım etmeye can atan erdemden daha soylu olabilir. Oysa bugün bütün küçük insanların erdem dedikleri budur, acımadır. Büyük yıkıma, büyük çirkinliğe, büyük başarısızlığa saygı gösterdikleri yok. Kalabalık koyun sürülerinin sırtları üzerinden uzaklara bakan bir köpek gibi, bütün bunlardan öteye bakıyorum ben. Bunlar iyi yünlü, iyi niyetli, küçük, boz insanlardır. Balıkçın nasıl başı arkada, sığ havuzlar üzerinden uzaklara bakarsa, ben de bu küçük dalgalar ve istemler ve canlar kalabalığı üzerinden öyle bakıyorum uzaklara. Pek uzun süre hak verildi onlara, o küçük insanlara. Böylece onlara güç dahi verildi sonunda. Şimdi de öğretiyorlar. Ancak küçük insanların iyi dedikleri iyidir. Ve bugün gerçek, onların arasından çıkan vaizin, o yabansı ermişin, o küçük insanlar sözcüsünün, kendi kendisi için gerçek benim diye tanıklık eden kişinin söylediğidir. Bu kendini bilmez kişi nicedir küçük insanların ibiklerini kabartır. Gerçek benim derken öğrettiği yanlış, hiç de küçük yanlış değildir. Kendini bilmez kişiye bundan ince cevap verildiği görülmüş müdür? Oysa sen, ey zerdüşt, onun yanından geçip gittin de dedin, hayır, hayır, üç kez hayır. İnsanları onun yanlışına karşı sen uyardın, acımaya karşı ilk sen uyardın. Herkese değil, kimseye değil, kendini, bir de kendin gibileri. Acısı büyük olanların utancından utanç duyarsın, evet. Bir büyük bulut geliyor acımadan ağrı, insanlar sakınasınız derken, bütün yaratıcılar sert olurlar, bütün büyük sevgiler acımalarının üstündedirler derken, ey zerdüşt, hava belirtilerinden ne kadar iyi anlıyorsun bakıyorum da. Fakat sen kendini de uyar kendi acımana karşı. Niceler yola çıkmış sana doğru gelirler, nice acılı, kuşkulu, umutsuz, boğulan, donan kişiler. Seni kendine karşı dahi uyarırım. Sen benim en iyi, en kötü bilmecemi, kendimi ve ne yaptığımı çözdün. Ben seni devirecek baltayı bilirim. Fakat o, ölmek zorundaydı. O, her şeye gören gözlerle bakıyordu. İnsanın derinliklerini, ta diplerini, bütün gizli yüz karasını ve çirkinliğini görüyordu. Acıması, utanma nedir bilmezdi. Benim en kirli köşelerime dek sokulmuştu. Bu son derece meraklı, aşırı sokulgan, aşırı acıyan Tanrı ölmek zorundaydı. O hep beni görüyordu. Ya üç alacaktım bu tanıktan ya da ölecektim. Her şeyi, insanı dahi gören Tanrı ölmek zorundaydı. İnsan böylesi bir tanığın yaşamasına katlanamaz. Böyle dedi en çirkin insan. Fakat zerdüşt ayağa kalktı, gitmeye davrandı. Çünkü iliklerine değin donduğunu duyuyordu. Ey anlatılmaz şey dedi. Ben kendi yoluna karşı uyarıyorsun. Ben de teşekkür olarak sana kendi yolumu öveyim. Bak, orada Zerdüşt'ün mağarası. Benim mağaram büyüktür, derindir, nice köşeleri vardır. En saklı kişi dahi saklanacak yer bulur orada. Mağaramın hemen yakınlarındaysa sürünen, uçan ve sıçrayan yaratıkların gizleneceği yüzlerce köşe bucak vardır. Ey kendi kendini sürmüş sürgün, insanlar ve insan acıması içinde yaşamak istemiyor musun? Öyleyse benim gibi yap. Benden örnek al böylece. Ancak yapan öğrenir. Her şeyden önce de hayvanlarımla konuş. En gururlu hayvan da en bilge hayvan, onlar ikimize de pek güzel yol gösterebilirler. Böyle buyurdu Zerdüşt. Öncekinden daha düşünceli, daha yavaş yoluna yürüdü. Çünkü kendi kendine birçok şeyler soruyor fakat kolay kolay cevap veremiyordu. İnsan ne kadar zavallı diye geçirdi gönlünden. Ne kadar çirkin, ne kadar hırıltılı, gizli utancı ne kadar çok. Bana, insan kendini sever diyorlar. Ah ne kadar büyük olmalı bu öz sevgisi. Bu sevginin karşısında ne büyük bir hor var. Bu adam dahi kendini hor gördüğü gibi kendini seviyordu da bence büyük bir seven, büyük bir hor görendir o. Kendini ondan daha derin hor görene rastlamadım daha. Bu dahi yüceliktir. Yazık, çığlığını işittiğim yüksek insan bu olmasın. Ben büyük hor görenleri severim. İnsan alt edilmesi gereken bir şeydir. Gönüllü dilenci. Zerdüşt en çirkin insanın yanından ayrıldığında üşüyor, yalnızlığını duyuyordu. İçinden öyle soğuk, öyle yalnız şeyler geçiyordu ki bu yüzden gövdesinin üyeleri dahi üşümüştü. Fakat boyuna tırmandı, dere tepe aştı, zaman zaman yeşil çimenlerden, zaman zaman da belki sabırsız bir çayın vaktiyle yatak açtığı taşlık yerlerden geçti. Derken daha bir ısındı birdenbire neşelendi. Bana ne oldu diye soruyordu kendi kendine. Sıcak, diri bir şey beni canlandırıyor, bu yakınlarda olsa gerek. Daha az yalnızım şimdi, çevremde bilinmez yoldaşlar ve kardeşler geziyor. Sıcak soluklarını canımda duyuyorum. Fakat sağa sola bakınarak yalnızlığını avutanları aradığında ne görsün? Bir tepede inekler topluca duruyorlardı. Yüreğini ısıtan onların yakınlığıydı, kokusuydu. Ama inekler söz söyleyen birini dinler gibiydiler. Bu yüzden yanlarına yaklaşan kişiyi aldırmadılar. Fakat Zerdüşt iyice yaklaştığında ineklerin ortasında bir insan sesinin konuştuğunu artık açıkça duyuyordu. Belli ki hepsi de başını konuşandan yana çevirmişti. Derken ileri fırladı Zerdüşt yelpeleyerek. İnekleri bir yana sürdü. Orada birinin başına bir şey, inek acımasının kolay kolay iyileştiremeyeceği bir şey gelmiş olmasından korkuyordu. Fakat bunda aldanmıştı. Ne olsa beğenirsiniz, yerde bir adam oturuyor, kendisinden korkmamaları için hayvanlara ne diller döküyordu. Uysal bir adamdı, bir dağ vaiziydi, iyilik dile gelmiş bu adamın gözlerinden vaaz ediyordu. Burada ne arıyorsun diye bağırdı Zerdüşt şaşkınlık içinde. Ne mi arıyorum diye cevap verdi öteki. Senin aradığını arıyorum ey herkesin rahatını kaçıran adam, yeryüzü mutluluğunu. Onu da bu ineklerden öğrenmek istiyordum. Biliyor musun? Sabahımın yarısını onlara dil dökmekle geçirdim. Şimdi de tam cevap vermek üzereydiler. Ne diye onları tedirgin edersin? Bizler geri dönüp ineklere benzemedikçe gökler ülkesine hiçbir zaman giremeyeceğiz. Çünkü bizim onlardan bir tek şey öğrenmemiz gerek, geviş getirmek. Gerçek kişi isterse bütün dünyayı kazansın, bu tek şeyi geviş getirmeyi öğrenmedikten sonra neye yarar? Derdinden kurtulamaz ki, o büyük derdinden. Fakat bu derde bugün tiksinti diyorlar. Bugün kimin yüreği, ağzı ve gözleri tiksintiyle dolu değil ki? Sen de öylesin, sen de. Oysa şu ineklere bak. Böyle buyurdu dağ vaizi, bakışlarını Zerdüşt'ten yana çevirdi. Çünkü o ana dek gözleri hep ineklerin üzerindeydi. Onları sevgiyle seyrediyordu. Fakat birden değişiverdi. Bu konuştuğum da kim diye bağırdı irkilerek ayağa fırladı. Tiksintisiz insan bu, Zerdüşt'ün ta kendisi, büyük tiksintiyi alt eden. Zerdüşt'ün kendi gözü, kendi ağzı, kendi yüreği bu. Ve böyle konuşurken söz söylediği kişinin ellerini öpüyordu. Gözlerinden yaşlar boşanıyor, gökten kendisine beklenmedik değerli bir armağan, bir hazine düşmüş biri gibi davranıyordu. İneklerse bütün bu olup bitenlere bakıyor, şaşıyorlardı. Benden söz etme ey garip, ey sevimli kişi dedi Zerdüşt duygusunu dizginledi. Önce kendinden söz et. Sen bir zamanlar büyük bir servetten vazgeçen o gönüllü dilenci değil misin? O servetinden ve zenginlerden utanan, bütün varını ve yüreğini bağışlamak için yoksullara koşan. Fakat onlar kendisini kabul etmemişlerdi. Fakat onlar beni kabul etmemişlerdi dedi gönüllü dilenci. Evet biliyorsun. Ben de sonunda hayvanların, şu ineklerin yanına geldim. Öyleyse diye sözünü kesti Zerdüşt. Doğru dürüst vermenin, doğru dürüst almaktan ne kadar daha güç olduğunu öğrendin, armağan etmenin de sanat olduğunu, iyiliğin en son, en ince baş sanat olduğunu. Hele bugünkü günde diye cevap verdi gönüllü dilenci. Her aşağılık şeyin baş kaldırdığı ve yanına varılmaz olduğu ve kendince, yani tıpkı yığınlar gibi büyüklendiği bugünkü günde. Biliyorsun ya, yığınların ve kölelerin o büyük, uğursuz, uzun, yavaş ayaklanma saati geldi, büyüdükçe büyüyor bu. Şimdi her iyilik, her küçük verme, kışkırtıyor ayak takımını, aşırı zenginler tetikte dursunlar. Bugün o geniş karınlı, pek dar boyunlu şişeler gibi damlayan herkes sakınsın. Böylesi şişelerin boyunlarını kırmaya can atıyorlar bugün. Şehvetli açgözlülük, acı kıskançlık, gözü dönmüş öç, yığın gururu, suratıma çarpıyor bütün bunlar. Yoksulların mutlu oldukları artık doğru değil. Oysa gökler ülkesi ineklerindir. Uysal adamı bildik bildik koklayan inekleri kovarken, peki neden zenginlerin değil diye sordu Zerdüşt sınarcasına. Nice sınıyorsun beni diye cevap verdi öteki. Sen benden de iyi bilirsin. Beni yoksullara yönelten neydi ey Zerdüşt? En zenginlerden bile tiksinmem değil mi? Her türlü süprüntüden çıkar devşiren, bakışları soğuk, düşünceleri şehvetli, zengin suçlulardan, pis kokuları göklere yükselen bu ayak takımından, babaları yan kesici ya da leş kargası ya da paçavra toplayıcısı, anaları da uysal, şehvetli ve unutkan olan bu yaldızlı, bu düzme kalabalıktan, bunlardan hiçbirinin orospudan geri kalır yeri yoktur ki. Aşağı kalabalık, yukarı kalabalık. Bugün zengin ne, yoksul ne? Ben unuttum bu ayrımı, kaçtım sonra. Kaça kaça bu ineklerin yanına geldim. Böyle diyordu uysal adam. Konuşurken oflayıp pufluyor, bir yandan da terliyordu. Öyle ki inekler bir daha şaştılar. Fakat Zerdüşt hep onun yüzüne bakıyor, o böyle sert konuştukça gülümsüyor, sessizce başını sallıyordu. Sen böyle sert sözler söylerken ey davaizi kendine kötülük etmiş olursun. Ne ağzın böylesi bir sertlik için yaratılmış ne gözün. Ne de miden bence. Bütün bu öfkeler, nefretler ve köpürmeler dokunur ona. Miden daha yumuşak şeyler ister, sen kasap değilsin. Bana öyle geliyor ki bitki ve kök adamısın sen. Belki de tahıl taneleri öğütürsün. Herhalde ten hazlarından uzak durur, bala da bayılırsın. Beni iyi anladın diye cevap verdi gönüllü dilenci. İçi açılmış. Bala bayılırım, tahıl taneleri de öğütürüm. Çünkü ben hep ağza tat veren, soluğu arıtan şeyler aramışımdır. Uzun zaman isteyen, bütün günü alan, ağzı oyalayan, tam ince aylaklara ve miskinlere göre şeyler de aramışımdır ben.